kahramanlar yense de yenilse de gün batımında atını alır giderler.
Bugün önüne bir seçenek sunsalar, YouTube mu yoksa yine televizyon mu?
Yine Öznes Erdoğan olan bir seçim. Ama bütün seçimleri kaybediyorsan bunun altını çok deşmeliyiz.
Bugün kim olsaydı Erdoğan'a karşı kazanırdı?
Güçlü söylemler de geldi aldı Tayyip Erdoğan.
Neyi desteklersek destekleyelim, hak en önemli şeylerden bir tanesi.
Şimdi beni seçecek isimleri ben seçiyorsam burada bir tuhaflık var. Kim hak ediyorsa o gelsin ya. Bileğine güvenen gelsin.
Hiç iktidardan bir baskı gördün mü?
Gazeteci gerçekten mahkeme önünde bile açıklamaz kaynağı. Sanırım bizim daha genç siyasetçilere ihtiyacımız
ya
var.
Ya şimdi ekonomist, romancı, gazeteci. Hangisi Bahar Feyzan?
Don Quixote. Kütüphane dizaynı yaparım. Kütüphaneden not veririm yani.
Gerçekten mi?
Tabii ki kütüphane çok önemli bir şeydir. Aslında böyle bir know-how olan bir şey yani kütüphane.
Benim de hayatımda bu arada başladık. En çok istediğim şeylerden bir tanesi ölünce çocuklarıma bir Adem Metan kütüphanesi bırakabilmek.
Ay çok güzel. Çok isterdim bana dedemden falan kalsın. Mesela.
Evet, ben de isterdim ama bana kalmadı.
Bana da kalmadı. O yüzden ben mesela Anıtkabir'e gittiğimde Atatürk'ün kütüphanesi var ya. Böyle gözüm kör olacak kadar böyle o kitaplara bakıyorum. Ne okumuş, neler var, hangi yazarlardan.
Ve nasıl okumuş değil mi?
Tabii tabii. Neler mesela o kitaplardan niye tekrar basmıyorlar? Çok merak ediyorum. Hani sadece Atatürk'ün yazdığı diye kitaplar basıyorlar ama hiç külliyata düşmeyen orada isimler kitaplar var. Keşke onları da mesela basıp şey yapsalar, çıkarsalar bir
ya
baksak.
Bunda ne kadar güzel, pozitif, olumlu bir eleştiri mesela.
Evet.
Yapıcı bir eleştiri.
Evet,
buradan
evet.
Hemen Sayın Taze Çiçeği Burnu'nda Kültür Bakanımıza
aynen.
Söylemiş olalım yani. Şey çok iyiydi mesela. Anadolu Ajansı, özür dilerim, Kültür Bakanlığı arşivini açtı bir ara.
Hı hı.
Ve orada Mustafa Kemal Atatürk'ün birçok videolarını falan ilk kez yayınladılar. Hala da orada duruyor. Bence onlar da çok iyi.
Evet,
çok,
evet.
Çok iyi işler. Takip ediyor musun bilmiyorum.
Ya şöyle, altını çize çize okuduğu için mesela ya. Öyle bazı kitapları var. İnsan merak ediyor. Hani belli ki çok beslenmiş oradan. Bir ortak bir şey yapmış.
Bir de altını çizerek okuyan insanlara ben hep hayranlık duyuyorum.
Evet,
not alanlar, kitabın kenarına böyle not şeyi iliştirenler falan.
Ben de öyle yaparım. Hep altını
öyle
çize çize
o
okurum.
O zaman sana da bir hayranlık
duyuyorum. Aa, teşekkür ederim.
Ya şimdi ekonomist, romancı, gazeteci. Hangisi Bahar Feyzan?
Don Quixote.
O iyiydi ya.
Yani şey, hani İlhan İrem'in bir şarkısı var ya, Don Quixote diye, o bence hani beni anlatan bir şarkı diye düşünüyorum. Şöyle, bunların hepsini bence yapabilmek için veya işte yaptığım işlerin bir yönüyle cesur olabilmek için veya bir anlam kazandırabilmek için o Don Quixote'luk ruhu, ama böyle şey anlamında değil. Hani sen Don Quixote musun var ya toplumda, sen Don Quixote musun, sana mı kaldı falan.
Her şeyi atlıyorsun.
Öyle değil, aynen öyle değil aslında yani, cesaret edebilme, yapabilme, üstesinden gelebilme. İmkansız gibi görünse de beni anlatan en iyi şey o aslında. Onun dışında hepsi benim bir parçam ama ekonomist ben çok diyemiyorum kendime. Çünkü evet, iktisat fakültesini bitirdim. NYU'da master yaptım ekonomi üzerine ama o alanda çok çalışmadım. Biraz çalıştım, hiç çalışmadım
onu
da değil.
Onu okumak kadar biraz pratik yapmak da herhalde önemli değil
sen
mi?
Sen deli misin? Tecrübe her şeyden önemli. Yani evet, kitaplardan ve okuldan birçok şeye hakimim. Ekonomi gazeteciliğiyle başladığım için hani ikisi de birbirini çok tamamlayıcı olduğu ve o yüzden beni daha hızlı ön plana çıkardı. Hani düşün, ekonomi muhabirleriyle bir yere gidiyoruz. Onlar mesela, o aklına gelmiyor onu sormak ister istemez. Benim geliyor. Dolayısıyla beni daha öne çıkardı, daha hızlı.
Burada bir parantez açıp şunu sormam lazım. Sayın Nebati'nin bu kullandığı terimleri o zaman sen anladın. Biz anlamadık yani. O bir akademik bir toplantıdaydı galiba. Belirli terimler kullanarak.
Epistemolojik kopuş mu?
Evet işte.
Vallahi yok, onu ben hala anlamış değilim ama ben Sayın Bakan Nebati'yi şurada anladım. Hani koltuğu teslim ederken oh yaptı ya. O içten bir oh idi bana göre. Çok da haklı bir oh'du. Bir orada anladım.
Peki şu anda YouTube'a içerik üretiyorsun.
Evet, çok çalışıyorum. Hayatımda en çok çalıştığım dönemlerdeyim ve kendi kendime maaş ödüyor gibi bir şeyim. Kendi cebimden harcıyorum. Kendi ya, her şeyi kendim yapıyorum. Zaman zaman asistanım oluyor ama Z kuşağı bazen, çünkü genç asistanlar çalıştırmaya çalışıyorum. Gayret ediyorum ama onlar bir anda şey diyebiliyorlar. Ya ben bir de şu sektörü deneyeceğim falan.
Biraz aidiyet problemi var galiba değil mi gençlerde? Çalıştığı yere karşı, çalıştığı kişiye karşı veya bağlı bulunduğu kuruma karşı. Ben öyle hissediyorum.
Ya yani ne yapacaklarına karşı sanırım biraz ona ilişkin. Haklı sebepleri de var kendilerince. Ama bu sebeple işin her yönünü öğrenmek bana da kısmet oldu. Zorunlu olarak.
Zaten şu anda bu alanda hani Cüneyt Özdemir var, Nevşin Mengü var, sen varsın, ben varım. İşte bizim başka kim var? Şöyle bakıldığında sürekli olarak üreten hani Fatih Fatih Portakal var ama o Sözcü TV ile de kısmen bir şeyler yapıyor.
Evet doğru.
Ardan Zentürk yapıyordu. Hala devam ediyorum bilmiyorum.
Var birçok arkadaşımız
i̇şte
var.
Sayı her geçen gün artıyor onu
tabii,
demek istiyorum
aynen,
yani.
Tabii aynen sayı her geçen şimdi gün artıyor. Ama tutturmak çok kolay değil yani.
Burada biraz sabretmek lazım. Çok. Sürdürülebilirlik çok önemli bence diye düşünüyorum. Yani ben mesela biliyorum ki sen akşam saat 8'de veya 10'da oradasın yani. Açtığım zaman bir şeyler anlatıyorsun. Hı hı. Gün içinde yakaladığın kulisler olabilir, çeşitli istihbari bilgiler olabilir vesaire. Hani biliyorum ki işte Bahar Feyzan orada yayında bir şeyler anlatacak. Bir kitle de oluşuyor yani.
Tabii.
Peki sen birçok ulusal kanalda çalışmış birisi olarak bugün önüne bir seçenek sunsalar YouTube mu yoksa yine televizyon mu?
Şimdi televizyonun hiç televizyondan gelmeseydim belki şey derdim ya kesin YouTube falan. Ama ikisinin de güzel yanları var. Şimdi YouTube'da çok özgürsün. Evet. Tabii ki hani üslubunca onu hani ama patronun yok. Hani o anlamda müthiş bir özgürlük var. Diyorsun ki kendi kendine dur ya ben gideyim şu haberi takip edeyim. Oradan bir şey çıkarayım bilmem ne falan. Bunun müthiş bir ruhsal tatmini var. Yani paha biçilemez. Ama televizyonda baktığında eğer iyi bir yerde çalışıyorsan, iyi bir prodüksiyon varsa, iyi bir kanal anlayışı varsa müthiş bir prodüksiyon orası da. Müthiş bir şov alanı yani. O yüzden ikisini birbiriyle çok hani ne o çok elma ile armut çok ayrı geliyorlar bana mecra olarak. O yüzden ikisini de aslında seviyorum. Kesin o bu diyemem ama şu anda YouTube'da olduğum için mutluyum.
Tamam soruyu şöyle soruyorum. Şu anki yaptığın gazeteciliği televizyonda mı yapmak isterdin yoksa YouTube'da mı yapmak isterdin? Yani, televizyonda yapabilir miydin?
Televizyonda yapmayı tabii ki çok isterdim bir ekiple ama şu anda sence yapabilir miyim?
Bence zor.
Gerçekçi olmak
bence
lazım.
De zor yani. Ben de televizyonda şu an burada aldığım konukları yani ne iktidarı destekleyen kanallarda var ne de muhalefeti destekleyen kanallarda var. Bir de şunu görüyoruz. Ya mesela düşün İsmail Saymaz Halk TV'yi bırakıyor yani. Çok tuhaf değil mi mesela? Ben okuduğumda çok şaşırdım yani. Ya da Halk TV'den ayrılıp TL1'e anlaşan gazeteciler var. Meslek büyüklerimiz var yani. Hani aynı şeyi savunuyorlar aslında. Aynı şeyleri eleştiriyorlar. Orada bile bir dengesizlik var yani. Bir dengeleri gütmen gerekiyor.
Aslında çok aynı şeyi savunmuyorlar.
Öyle mi?
Ya yani onun içerisinde de farklı nosyonlar var. Yani işte ne bileyim mesela en basit örnek şu anda anlatayım. İşte bir kesim muhalefet kendi içinde şu an 3'e 4'e bölünmüş vaziyette baktığında. İşte CHP'yi yekten artık hayatından silenler var. Onlar çok ağır eleştiriyorlar. Yani çok ağır ama yani artık küfür düzeyinde öyle söyleyeyim. İkincisi işte muhalefetteki bazı şeyleri hani çok eleştirenler var. İşte Kemal Kılıçdaroğlu kesinlikle gitsin diyenler var. Kesinlikle o kalsın çünkü bilmem ne diyenler var. Yani dolayısıyla şu an muhalefet de kendi içinde 3'e 4'e bölünmüş vaziyette. Şöyle bir blok değil. Bu yanlış anlaşılıyor sanırım muhalefet. Muhalefet bir blok ve onlar aynı fikri savunur. Alakası yok. Hiç alakası yok yani. Çok farklı nosyonları, farklı fikirlere sahip olanları, çok sosyalist olanları, aşırı solcu olanları, muhalefette olup sağcı olanları, hiç bunları düşünmeden sadece bambaşka fikri olanları. Yani çok fazla nosyon var muhalefetin içinde de baktığında. Ama tabii ki şu bir gerçek oldu seçimlerde. Onlar şurada birleştiler. Aslında bu da acıklı olan bir şey bana sorarsan muhalefetin durumunda. İşte Erdoğan'ın karşısında birleşelim meselesine geldi. Bu benim ağrıma gidiyor. Neden? Çünkü yine öznesi Erdoğan olan bir seçim baktığında. O zaman burada muhalefet olarak siz belirleyici hiç değilsiniz bunca senedir. Ben buna çok kızıyorum. Yani yine öznesi Erdoğan olan bir seçim. Şu değildi. Hani ben muhalefet olarak geldim. Bak seçmene de şöyle yani geliyorum. Seçmene de şu konuda acayip bir yol açıyorum. İşte neyse ne yani işte ekonomi bilmem ne neyse ne. Ve ben seçmen buna oy verecek zaten. Hatta öteki taraf dediğim seçmen de buna gelecek oy verecek. Bu yolu açamadılar. Yani bu beni kızdırıyor açıkçası. Çünkü bu artık hani 20'yi aşkın yıldır bir insan şunu savunuyorum ben. Elbette seçim kaybeder. Bir seçim kaybedersin, bir seçim kazanırsın. Ama bütün seçimleri kaybediyorsan bunun altını çok deşmeliyiz. Derdim bu.
Sayın Kılıçdaroğlu koltuğunu bırakır mı sence?
Şu anda bırakmaz. Öyle gözüküyor.
En son bu bir
liste, ama bırakmalı.
Liste yayınlandı. MYK galiba. Evet. İlk tweet atanlardan biri sendin o listeyi.
Evet.
Nasıl buldun listeyi?
Kötü.
Yani isimlere girmeden genel olarak yani.
Kötü yani kötü. İsimlere girsek de kötü, girmesek de kötü her halükarda. İnsanları yani hatta Sözcü TV'den bir arkadaşa İpek Özbay'a bir şey demiş. Şöyle bir şey demiş, bence dalga geçer gibi. İnsanlar değişim istedi, değişiklik yaptık demiş. Yani insanlar bu değişimden bahsetmiyor. Delegeler, çünkü ben delegeleri seçiyorum. Delegeler de beni seçiyor ya, hani Ali Hasan, Hasan Ali gibi. Evet. Öyle bir söz vardır ya. Bu değişiklikten bahsetmiyor.
Muharrem İnce'nin de öyle bir sözü vardı ya.
Öyle miydi?
Evet evet, o da Sayın Kılıçdaroğlu'yla yarışırken şunu demişti. Yani biz evet tabanda çok büyük bir karşılığımız var ama delegeler noktasında bir yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü zaten oraya gelen isimler belli demişti diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum.
Şimdi beni seçecek isimleri ben seçiyorsam burada bir tuhaflık var. Yani bu değişimi nereden bekliyoruz?
Ama ben de şunu anlamıyorum. Tamamen şimdi seninle yıllardır tanışıyoruz Bahar yani. Şimdi hep AK Parti eleştiriliyor ya.
Evet.
Ya Sayın Erdoğan güçlü bir lider. Yani güçlü bir lider, bak Türkiye'nin tarihsel açıdan bakıldığında belki de hani 1923-1940 arasını ayrı tutuyorum bu tarihsel süreçten. En güçlü bakanlardan bahsediyoruz yani. Tamam mı? İşte Süleyman Soylular.
Şu anki. Ha evet.
Süleyman Soylular, Mevlüt Çavuşoğlular, Murat Kurum bir sürü değil mi? Yani hepsi kendince kitlesi olan isimlerdi. Dedi ki kardeşim siz milletvekili olarak devam edeceksiniz. Bak bu çok önemli bir şeydir yani. Aynı hareketi Sayın Kılıçdaroğlu kendi partisinde yapabilir mi tartışılır. Ya da işte deprem sürecinde sen kaç kez geldin orada görüştük yani. Şimdi orada adam 60 gün konteynerde yattı mesela yani bakan. Süleyman Soylu da, Murat Kurum da, Fahrettin Koca da vesaire. Yani Hulusi Akar ki en güçlü bakanlardan bir tanesi, öyle değil mi? Şimdi bu ne var orada? Bir liderin aslında ortaya koyduğu bir vizyon var yani. Kardeşim oradan ayrılmayacaksınız diyor. Şimdi böyle bir tarafı var Sayın Erdoğan'ın. Güçlü liderlikten bahsediyorum burada. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nde baktığım zaman da o güçlü liderlik bir türlü ortaya koyulamadı bu altılı masanın da dahil olması sürecinden sonra. İşte seçim şeyinde. Ya bir Mansur Bey ve Ekrem Bey'in bir müdahillik konuları söz konusu oldu. Erzurum süreci oldu. Oradan sonra Sayın İmamoğlu biraz daha ipleri eline aldı sanki falan. Şimdi listelere bakıyorsun. Listelerde çok eleştiriliyor. Çok eleştiriliyor yani. Ben gazeteci arkadaşlarımız var. Yazmadıklarının 50 katını ikili muhabbetlerimizde söylüyorlar ki sen de şahitsin bunlara.
Tabii
ya.
Tabii.
Şimdi o zaman AK Parti'yi veya Sayın Erdoğan'ı eleştirilmesi çok yersiz değil mi? Sayın Kılıçdaroğlu'nu veya muhalif tabanın yani.
Muhalif taban eleştirir, onlar vatandaş. Yani ben de, bir başkası da bugün Erdoğan'ı eleştirir. Çünkü Erdoğan yönetimde.
Bu anlamda söylüyorum yani. Yaptığı politikalarını, uyguladığı şeyleri eleştirebilirsin. Tabii ki eleştirecektir. Hı-hı. O ayrı bir konu. Ben yapısal olarak bahsediyorum. Daha kendi partisi bir şeylere değiştirememişken karşı tarafa eleştirilerde bulunmak mantıklı
ya
mı?
Ya şu noktadan sonra evet, CHP'dekiler Erdoğan'ı eleştirmesi artık saçma. Onu diyorsan. Evet. Hani çünkü şöyle geliyorlardı. Biz tek adam şeyini yıkacağız. İşte şahsım hükümeti, işte Faik Öztürk her açıklamasında şahsım hükümetini işte devireceğiz, yıkacağız, seçimlerde işte koşuyoruz falan yaptıkları açıklamalar. Düştü daha siz kendi içinizde ki bu tek adam gibi oluşan sistemde hiçbir şey yapamadınız. Onu bırak, öz eleştiri dahi yapmadınız çıkıp. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bugün çıkıyor, alakasız tweetler atıyor. Hani sanki hiçbir şey olmamış, normal bir gün devam ediyor gibi falan. Yani dolayısıyla tabii ki Cumhuriyet Partisi'nin artık ben nasıl muhalefet edecek bu halde, ben yani senin sorun bu. Çok saçma. Zaten bir de şöyle garip bir şey var. Aslında bak, 2 haftada 3 seçim kaybettiler. Hani 2 şeyi sayarsak, ilk tur, ikinci tur. Bir de meclis ne olacak? Sen mecliste bu haliyle zaten partinin başında değilsin ki, milletvekili değilsin. Meral Hanım da değil. Yani nasıl bir muhalefet şekli
Sayın
olabilecek?
Sayın Gültekin Uysal yok.
Evet.
Temel Bey yok. Ali Bey yok. Sayın Ali Babacan yok. Sayın Davutoğlu yok. Sayın Akşener yok. Sayın Kılıçdaroğlu yok. Hiçbirisi yok.
Siz nasıl muhalefet etmeyi düşünüyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Partinizin daha başında değilsiniz mecliste bir yönüyle. Bir yönüyle de evet, siz kaç seçim kaybetmişsiniz? Öz eleştirinizi vermeden o koltuktan bunca tepkiye rağmen kalkmayı... Ya şunu bile, kimse Kemal Bey'den şunu beklemiyor. Tamam, bugün istifa ettim, aldım ceketimi çıktım. Ama şunu yapsanız ne kadar güzel olur. Ya arkadaşlar evet, ben delegeleri bırakıyorum. Delegeler işte kendi adaylar yapısında neyse oluşsun vesaire. İşte şu tarihte artık kurultay olunca ben aday olmayacağım. Ama bu süreci kaosa bırakmadan şey yapacağız, yöneteceğiz. Evet. Ama aday olmuyorum. Benim için artık gitme zamanıdır. Ya bütün filmlerde Adem şunu düşün. Bunlar boşuna mı? Kahramanlar yense de yenilse de gün batımında atını alır giderler. Tamam mı?
Ama o filmlerde olur.
İşte ama filmler de hayattan esinlenir. Anladın mı? Hikayeler de hayattan beslenir. Gün batımında, gün batımı bitiş demektir. Yani bir durumun ölüşü demektir, ölümü demektir. İlla kişinin ölümü değil, durumun ölümü. Evet, evet. Bir insan
ben anlıyorum seni.
Atını alıp gitmeyi bilmediği sürece saygı da beklemezsin.
Bu genel konularla ilgili son bir şey soracağım. Tabii, sonra tabii. Da seni konuşmak. Siz çok eleştirildiniz süreçte.
Biz?
İşte bazı gazeteci arkadaşlarımız. Ha. Nevşin Mengü, Cüneyt Özdemir, sen İsmail Saymaz. En çok eleştirilenler bu dörtlü yani, tamam mı? Hani ara sıra da İsmail Küçükkaya da belki o şeylerin içine girdi ama. Neden eleştirildiniz? Çünkü siz bu seçimlere giderken hem altılı masayla ilgili hem de süreçle ilgili çok eleştiriler yaptınız.
Doğru.
Dediniz ki ya bak burada bu parti yanlış yapıyor. Bu iş yanlış vesaire. Sosyal medyada da ağır eleştirilere maruz kaldınız ama bu eleştirileri yapmaya da siz de eleştirilerinizi yapmaya devam ettiniz. Bugün baktığında doğru yerde durmuşum diyor musun?
Kesin. Yani ben Sadullah Ergin'in Çankaya'dan aday olmasını Twitter'da keşke heykelini dikseydiniz Çankaya'ya, bu kadar rahatsız etmezdi kimseyi diye eleştirdim. Bugün de onun arkasındayım. Kemal Bey'in aday olmasını en başından eleştirdim. Bugün de arkasındayım. Çünkü şu baskıyı da eleştirdim. Yani iktidar veya normalde gazeteciler nereden baskı görür? Otoriteden değil mi? Yazma, etme, bilmem ne falan. Ya biz baskıyı ilk defa ben halktan gördük ya. Şimdi seçim var, şimdi konuşmayın. Tamam da ya bu yol değil. Nitekim öyle oldu zaten. Hani şimdi seçim var, şimdi konuşmayın. Tabii ki herkesi kastetmiyorum. Bunu şey yapanlar da oldu ama en çok mesela bence hepimizin eleştirildiği yer burasıydı işte. Siz AK Parti'ye hizmet ediyor sizin eleştirileriniz. Şimdi değil seçim var. Hep bu. Şimdi değil Bahar Hanım, seçim sonrası. Hep bu mesela bana çok tuhaf geldi. Ne oldu netice itibariyle?
Mecliste Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Erdoğan geldiğinde ayağa kalkmadı. Herkes kalktı, o kalkmadı.
Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Yani hiç bu duruş bu değil. Bu hiçbir şey değil, duruş değil. Ben Erdoğan için de bir şey ifade ettiğini düşünmüyorum. Yani duruş başka şeylerdir. Benim için duruş ne biliyor musun? Anayasa, yani Kemal Bey hukuku savunduğunu söylüyor ama hukuka karşı kendi mesela Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde hukuka karşı bir göstermediği duruş. Başka şeyler, yani hukuk bir duruştur. Hukukun yani savunmak bir duruştur. Yoksa Cumhurbaşkanı geldi, gelmedi, ayağa kalktı, kalkmadı. Buna, bu saatten sonra kimseyi, yani kimse buna şey yapmadı açıkçası. Sallamadı diyeyim.
Hep yayınlarda böyle kedi falan gelirdi ya, ilk kez de benim yanıma kedi geldi.
Geliyor. Gelmeni korkuyor musun?
Ben daha çok köpekleri severim ya. Neyse, böyle hep beni ısıracakmış gibi bir şey.
Minik ama yani. Kameralara çok alıştı. Kendini göstermezse rahat edemiyor.
Bu senin yayına hiç çıkmadı herhalde, ben görmedim.
Aa, habire yayınlara çıkıyor.
Demek ki ben denk gelmedim o zaman.
Yayın yani. Başlıyor minik şeyde, mesaide.
Tamam, bir kere, evet, sen bir kere aldın koydun kenara. Evet koydun. Evet. Tamam, onu hatırlıyorum. Ama o bu muydu, bir tane daha o. Bu muydu o?
O açık renkli de var ama o yayınlara çıkmıyor, daha şey.
Utangaç.
Özeline saygı duyuyor.
Şimdi senin tabii şöyle, meslekte çok bayağı uzun yıllara dayanıyor senin varlığın. Ama senin tabii Türkiye dışında da tecrübelerin var. New York mu, İstanbul mu?
Ne açıdan?
Her açıdan.
İkisi de ya, ben ikisini de seviyorum.
New York güzel yer ama ya.
Çok. Yani New York çok canlı bir yer. Çok aşırı canlı bir yer. Çok.
Tabii sen çok daha hakimsindir mutlaka.
New York aslında bir de Amerika gibi değil, biliyor musun? Çünkü dünyanın her yerinden bir fırsat için, bir iş için.
Herkes değil mi?
Okumuşu okumamış ama. Eğitimlisi eğitimsizi işte. Ne bileyim, o su bu su, zengini fakiri. Oraya yırtmak için geliyor ya. Orası böyle gerçekten ama Birleşmiş Milletler gibi yani New York. Mesela ortaya git Amerika'da, daha işte şeye git, daha kuzeye doğru git. Kuzeye diyorum, batıya doğru git. Mesela daha Amerika'yı bulursun. Hani daha Amerikalılar
öz
falan.
Öz Amerikalı.
Tabii. Yani nereye gittin ama New York, Amerikalı'yı bulamazsın yani New York'ta. O yüzden seviyorum. Böyle şey, aidiyetsizlerin, yanlış anlaşılmasın, o kötü bir aidiyetsizliği. Yani hayatta iyi bir şeyler yapmak isteyenlerin aidiyet bulduğu bir yer New York bence. Çok acayip tanımladım değil mi?
Vallahi ben de artık gidince,
bir gidesim geldi.
Gidince o gözle bakacağım bir daha yani. Mustafa seninle gidelim kardeşim New York'a. 5. caddede.
Düşünsene şu röportajı 5. caddenin ortasında yapıyoruz, cadde ortasında.
Niye olmasın ki ya? Bir şey söyleyeyim mi? Bence hayatta olmaz diye bir şey yok.
Hiç, aynen öyle.
Yani biz orada çok farklı hikayelerde imza atabiliriz ya. Türklerin aslında bence tarih boyunca çok önemli başarıları var. Hani orada röportaj yapmak bir başarı değil ama biz hep bence çılgın bir ruhumuz var ya.
Var, bir de orada gittiğinde dünyayla eşitleniyorsun. Her anlamda. Mesela ben Brad Pitt'le röportaj yaptım orada NTV New York temsilcisiyken. Habire köşeyi dön. Sen biriyle karşılaşıyorsun. Hmm. Oyuncu vesaire. Leonardo DiCaprio benim en çok karşılaştığım isimdi.
Çok iyi ya.
En son Londra'ya gittim, yine karşılaştım. Artık dalga geçiyor insanlar. Bak kısmetiniz var filan diye.
Şey, gençler seni daha çok Oğuzhan Uğur'un programıyla tanıdılar. Aslında sen sektörde çok eski isimlerden birisin.
Ama gençler haklı, gençler...
Değil mi? Doğru bir tanımlama mı yaptım şu an?
Yok, çok doğru. Çünkü gençler televizyon izlemiyor ki. Bir de ben son birkaç senedir televizyonda değildim. Hani ayrıldım. Bir de gençler oturup böyle anne babaları gibi... Türk tartışma programı izlemiyorlar ki. En son tartışma programında moderatörlük yapıyordum. Gençler zaten o şeyden bıkmış. Oğuzhan Uğur'u hani zaten pinçten dolayı tanıyorlar. O ne zamanki şeyi başlattı, mevzular açık mikrofonu. Ben aslında ben de gençleri tanımak için gittim. Hakikaten çünkü gençler...
Ne oluyor abi burada?
Evet evet, gençler bir şey yazıyor. İşte sokakta karşılaşıyorum, bir şey diyorlar. Dedim ki ya gençleri görebileceğim en iyi yer burası yani baktığında. Ben de onları tanımak için gittim. Öyle tanıştık. Doğru söylüyorlar yani.
Sonra?
Sonra.
İlk programdan sonra ne düşündün o programla ilgili?
Ay, ilk programda çok fena oldu ya.
İlk program ki hangisiydi ya? Muharrem İnci değildi herhalde.
Hayır, Ümit Özdağ'ydı.
Ümit Özdağ'ydı, evet evet doğru.
Ümit Özdağ'ydı.
Abdurrahman Uzun'la tartışmışlardı orada değil mi?
Benle de tartıştı. Abdurrahman Uzun'la da tartıştı. Yani Ümit Özdağ'la çok böyle zıt olduğumuz fikirler var haliyle.
Tamam doğru ya, seninle, ama bayağı oldu, unutuyoruz ya. Yani seninle de tartıştı.
Bir hafta aralıksız trollediler sürekli. Ekşi Sözlük'ten, Twitter'dan, her yerden yani bir hafta neredeyse böyle parmak işareti hani yapacaklar. Gelip yayınımın YouTube yayını altına yazdılar falan.
Böyle bir ekip var yani.
Valla ekip mi var yoksa onların taraftarları mı öyle bilmiyorum ama olabilir, bir yani. Hafta aralıksız devam ettiler. Hiç sevmiyoruz dediler. Ondan sonra programdan programa o ön yargı kırıldı. Sevmeye başladılar. Önce şey yazmaya başladılar. Ben bile haklı buldum. Ben bile sevmeye başladım falan.
Muharrem İnce yayını fena değildi sanki. Biraz uzundu. O iki kez mi?
İlk mi
oraya?
İkincisi mi?
İlkinden bahsediyorum. İkincide zaten sen gergin diye tweet atmıştın.
Evet. İlk yayınında...
Doğru söylüyorum değil mi?
İlk yayınında doğru. Biz çok eleştirdik Muharrem İnce'yi. Çünkü haklı olarak hani seçim gecesi ortadan kayboldu ya. Ben yani nasıl çıkıp o istiyorsun tekrar diye çok eleştirdik. İkinci yayında da zaten ilk yayında eleştirdiğim için ben dinlemeye çalıştım. Ve Muharrem İnce'ye o zaman yayın arasında dedim ki... Yani iyi niyetli bir şey yaptığımı düşünerek söyledim. Ya Muharrem Bey çok bağırıyorsunuz dedim. Söylediklerinize hak veriyorum ama çok bağırıyorsunuz ve dinleyemiyorum, başım ağrıyor dedim ya yani artık hani çok zor şey yapıyorum. Bu modeller böyle falan dedi yayın arasında.
Yine
bağırdı.
Ama Muharrem İnce iyi bir adam yani.
Yok, kötü dünden demiyorum.
Hayır, iyi bir adam yani.
Sonra ona da soru sorarken dedim ki şu anda burada çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Bence ikinci yayında söyledikleri çok önemliydi.
Evet bence de.
Ama ne sizi dinliyorlar ne siz onları dinliyorsunuz. Tuhaf bir kakofoni oluşuyor burada dedim. Muharrem İnce'nin de enteresan taraftarları var. Sürekli mesela diye bir şey yazıyorum. Muharrem İnce daha önce belki onu söylemiş ya da o vurguyu yapmış. Bahar Hanım, artık Muharrem İnce haklı der misiniz? Haklıydı. Artık Muharrem İnce haklıymış der misiniz diye devamlı böyle şeyleri var Muharrem İnce'nin.
Sayın Kılıçdaroğlu'nun MAM şeyini nasıl buldun? Mevzular açık mikrofon.
Ben çok iyi bulmadım çünkü ben canlı olarak izledim.
Sen cevap vermeden bir fikrimi söylemek
lütfen
istiyorum. İlk kez söylüyorum ki olsan da benim arkadaşım. Programdan sonra Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin çeşitli meydanlara ekranlar kurması bence programın doğal akışında yürümesini mahvetti. Yani Kadıköy meydanında kimse oturup 5 saat o programı izlemez. Yani bunu izleyecek diyen varsa da yalan söyler. Hmm. Hani bu, ben de 15 yıldır bu medya sektöründeyim yani. Adam açar telefonundan, onu 5 saat hızlandırılmış şekilde izler. Veya bir yolculuk yapıyordur, izler falan.
Veya taksitle izler.
Böyle izler, bölerek izler falan filan, tamam mı? Veya sosyal medyadaki kesitleri izler. Aynen. Fakat Bodrum'da işte bilmem ara sokağa bir dev ekran kurdun. Kılıçdaroğlu'na izletiyorsun. Kadıköy'e yapıyorsun falan. Bence bu İşin akışını bozdu diye düşünüyorum. Şimdi senden programın detaylarını
ya
alalım.
Ya olabilir, bilmiyorum ama
bu benim görüşüm yani.
Şunun için yaptıklarını düşünüyorum. Hani çok kısa zaman ve duyurmak, en azından göstermek
olabilir
için.
Olabilir. Ben saygı duyuyorum. Ben kendi fikrimi söylüyorum
yani. Yaptıklarını yanına düşünüyorum. Bilmiyorum, kısa zaman olduğu için doğru ya da yanlış diyemiyorum ona. Program şöyle, ben canlısını izlediğim için tabii montajlı hali ister istemez daha hızlandırılmıştı. Hızlandırılmıştan kastım
kesilmişti.
Kesilmiş değil yani şöyle.
Tamam,
yani
montajlanıyor ister istemez.
Kesilme tabii ki boş yerleri kesiliyor da. O hani mesela çok hızlı şey boşluklar oluyor. Mesela biri soru soracak. Yani boşluklar kesildiği için öyle söyleyeyim. Hı hı. Program tabii daha hızlanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun cevapları daha hızlanmıştı. Hani bizim izlediğimiz daha yavaş ağır çekim versiyonu olduğu için. Ben Kılıçdaroğlu'nu sanırım ben CHP Genel Başkanı olarak da çok beğendiğim bir isim değil anladığım kadarıyla. Yani belki o yüzden de programı beğenmemiş olabilirim. Ama bu şey demek değil, ben beğenmiyorum diye onun icraatleri, şunları bunları görmeyeceğim anlamına gelmez. Çok da objektif baktığımı düşünüyorum. Ben çok şey yapmadım, beğenmedim. Yani beni tatmin eden bir program olmadı. Şuradan bakarsak dersen ki yani ya kardeşim hani Tayyip Erdoğan'la mı kıyaslıyorsun? Böyle güçlü bir lider olsun falan diye. Hayır, mesela Barış Atay programı çok iyiydi baktığında. Evet. Hani ki bir liderlik
hatta
iddiası.
Hatta tipe de bayağı bir şey katıldı
çok
yani.
Çok ciddi bir tipe ivme kazandırdı. Hani baktığında bir lider iddiası yok. Erkan Baş orada lider ama Barış Atay çok iyiydi mesela.
Ben de çok beğendim bu programı.
Sinan Oğan ki takdir
şöyle,
etmiyorum şu an birini, ama çok iyiydi.
Birini onaylamamız için veya fikrimizi söylememiz için aynı fikirde olmamıza gerek
hayır,
yok. Veya
yok.
Aynı şeyleri söylememize gerek yok. Ben mesela Barış Atay orada gerçekten çok samimi buldum.
Aynen öyle.
Ve birçok arkadaşım da. Yani katılırsın katılmazsın. Yani o cezaevi süreçleri veya karakola götürülme süreçlerini vesaire. Yani ağlayarak izleyenler vardı yani. Ben Sinan Oğan programının tamamını izlemedim. Yalan olur.
Ben oradaydım.
Bir bölümünü
Sinan
izledim.
Sinan Oğan'a bak aynı şeyi düşünmüyorum. Bir sürü anlattığıyla ilgili ama performans anlamında değerlendiriyorum şu anda. Evet. İyiydi. İyi bir performans sergiledi ki zaten ona da getirisi oldu baktığımda.
Tamam.
Ve sanırım buradan yola çıkarak şunu düşünüyorum. Sanırım bizim daha yeni yüzlü, genç siyasetçilere ihtiyacımız var. Daha genç, daha bilmediğimiz, daha dinamik, daha yeni.
O zaman Ekrem İmamoğlu'nu kastetmiyorsun.
Ekrem İmamoğlu genç bir siyasetçi.
Ama bilmediğimiz diyorsun ya.
Ama daha yeni bilmeye başladığımız bir siyasetçi.
O zaman Ekrem İmamoğlu'nu kastediyorsun.
Ekrem bilmediklerim de olur, Ekrem İmamoğlu da olur. Evet. Mansur Yavaş bile olur yani.
Ekrem İmamoğlu, vallahi bir şey söyleyeyim. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığının en istekli isimlerinden birisi bence karşılıklı bulur.
Bulur.
Ama bir şey söyleyeyim. Bir siyasetçi şöyle demişti. Fakirin dostu olmaz diye, tamam mı? Bunu şöyle çevirebiliriz.
O düşenin dostu olmaz değil miydi?
İşte fakirin de dostu olmaz. Adam fakirse...
Zaten ama... düşmüştür.
Tamam mı? Bunu da siyasette kaybedenin arkasında kimse durmaz diye şey yapalım. Aslında Kılıçdaroğlu bence gerçekten inanılmaz bir süreç yönetti. Yani 5-6 tane farklı düşünen ya Saadet Partisi'ni masada tuttu. Öyle veya böyle Demokrat Parti'yi getirdi. Sayın Ali Babacan'ı getirdi. Bu isimleri de sonuçta 3-5-10 fark etmez. Oy veren ve onlara inanan insanlar var yani. Bence çok küçümsemek de çok doğru bir şey değil yani. Mesela ben...
Ben küçümsemiyorum.
Yok yok, seninle ilgili söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Şimdi biz sosyal medyada şunu görmedik mi? Sayın Kılıçdaroğlu'nun Twitter mavi tıkını aldı. Gece işte o gri bir tık aldı. Sosyal medyada neler estirildi? Alın işte strateji böyle olur falan filan. İşte bir iki saatlik bir profil fotoğrafı koydu. Ya bir profil fotoğrafı üzerinden adamı kahraman ilan edenler bugün adamı o kadar acımasızca eleştiriyorlar ki. Fakat Türkiye'de hep şöyle bir şey var. Kazanan nasıl kazandı diye kimse konuşmaz. Hep niye kaybettin diye konuşulur. Bu derbi maçlarında da böyledir. Ben Trabzonsporluyum. Biz geçtiğimiz yıl çok iyi bir sezon geçirmedik de hep. Mesela Trabzonspor Fenerbahçe'yi yenerdi. 2000'li yıllar falan işte. Çocukluğumdan kalma yani. Ya Trabzonspor'un nasıl kazanıldığı konuşulmazdı. Fener niye kaybetti diye konuşulurdu. Ya ben bir programda şunu söyledim. Sayın Erdoğan gerçekten siyasette bir usta. Ve Sayın Erdoğan'ı yenmek gerçekten çok zor. Yani insanlar sandığa giderken ya sandığı patlatalım moduyla gidiyorlar şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir kitlesi veya diğer siyasi partilerin çok az. Bu ruhla inanan insan çok az var. Dolayısıyla burada sadece olayı Sayın Kılıçdaroğlu'na yıkmak bence çok büyük haksızlık. Ve ben Sayın Kılıçdaroğlu'na şu an çok üzüldüğünü düşünüyorum. Ha partiyi bırakır bırakmaz o ayrı bir konu. Ki ben Sayın Kılıçdaroğlu'na defaatle yayınıma konuk olun diye davet göndermeme rağmen bana olumlu olumsuz hiçbir şekilde dönüş olmadığı halde ben bunları söylüyorum. Çünkü hakkaniyetin yanında durmak zorundayız. Sonuçta Kılıçdaroğlu evet birçok seçimi kaybetti ama İstanbul'u, Ankara'yı da kazanan, Adana'yı kazanan Sayın Kılıçdaroğlu. Bu kadar da başarısız bir tablonun konuşulması evet doğru. Ama kimse burada Sayın Erdoğan'ın başarısından bahsetmiyor. Hep Kılıçdaroğlu başarısızdı, iyi bir aday değildi. Bugün kim olsaydı Erdoğan'a karşı kazanırdı?
İmamoğlu ya da Mansur Yavaş kazanırdı.
Zorlardı ama kazanırdı diyemeyiz. Ya ben şunu söylüyorum bak zorlardı ama kazanırdı diyemeyiz. Çünkü o zaman Sayın Erdoğan'ın da stratejileri çok farklı olurdu.
Muhakkak ama şöyle, bu seçim kazanılabilecek bir seçimdi muhalefet açısından. Yani bir, şimdi iktidara oy verenler tabii ki iktidara oy verir. Ama onların da yorgunluğu var.
Yani doğru, doğru.
Onlar da yeni bir isim
çok
bakıyorlar.
Doğru. 22 yıl geçmiş artık.
Ha,
yani.
Onlar da yeni
ama
bir
yeni bir isim
yapıyorlar.
Bakıyorlar mı onu bilmiyorum.
Bakıyorlar derken alternatif var mı diye bakıyorlar. Ha. Şimdi insanlar bizde ne yazık ki şöyle bir seçim şeyi yok. Aa ben işte sol tandanslıyım gideyim halktan bahsediyorum işte ha. Şeye oy vereyim. Veya sağ tandanslıyım okuyayım parti programını. Böyle ilerlemiyor işler ne yazık ki. Biraz değil bayağı lidere bakarak oy evet. veriyorlar. Dolayısıyla... İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın ben çok ciddi bir fark yaratacağını, yani şöyle belki kafa kafaya alırdı ama alırdı. Çünkü neden? Bir ekonomik kriz, deprem, her şeyi bırak yıpranmış bir iktidar. Ya var yani sonuçta bir iktidarın yıpranmaması mümkün.
Mümkün değil zaten. Değil. Ya biz bile yıpranıyoruz ya. Ha,
yani yıpranmış bir iktidar ve genç, yeni isimler her zaman alır. Tayyip Erdoğan'ın en önemli seçimi alma sebeplerinden bir tanesi, Tayyip Erdoğan bir anda böyle yüzde bilmem kaçlarla başlamadı. 10 milyon seçmenle mi başladı yanlış hatırlamıyorsam? En önemli avantajları yıpranmış koalisyonlar hükümeti, köhnemiş sistemler, bıkmış millet ve yeniden böyle zıpkın gibi gelen böyle kardeşim biz değiştireceğiz, bak bu yasakları kaldıracağız diye güçlü söylemler de geldi aldı Tayyip Erdoğan'da. Yani demek ki bunun karşısına koyamadığınız sebeplerle de siz alamadınız. Ya bu işin matematiği öyle şey değil. Hani böyle şey sebeplere, sihirli sebeplere dayandırmak gerekmiyor yani baktığında. Ama asıl soru bence şu. Muhalefet, yani mevcut muhalefet seçimi almak istedi mi?
Evet, onu bilemiyorum.
Şunu kabul etmek lazım bak. Ben bunu söylüyorum. Şimdi iki tarafta da hani şey tartışmaları var ya böyle işte aman biz taraflandık, bölündük, ettik. İşte biz Atatürkçüyüz, öteki de biz Tayyipçiyiz. İşte Tayyip Erdoğan 2. yüzyılda gelmiş büyük bir lider. Hayır, tek lider Atatürk vesaire. Şimdi bu tartışmalar çok var ya. Şunu kabul etmek lazım bence artık. Bir tarafın, bir kesimin, yani seküler kesimin beğenmediği Osmanlı'dan Atatürk çıktı. Beğendiği Cumhuriyet'ten de Tayyip Erdoğan çıktı. Tersini çevirelim. Muhafazakar kesimin çok beğendiği sistemden Atatürk çıktı. Hiç beğenmediği sistemden de Erdoğan çıktı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden artık bu dinamiklerle de savaşmayı bırakıp insanların tamam kardeşim o öyle iktidar olduğu bir cumhuriyetimiz var. Biz de buna nasıl sahip çıkarız?
Hepimizin sahip çıkması gereken.
Nasıl ilerleriz? Nasıl bir vizyon ortaya koyarız? Benim derdim bir de güçlü bir muhalefet nasıl olur? Güçlü bir muhalefet olursa iktidar da güçlenir. Evet. İktidar da daha yerli yerince işler yapar. İnsanlar da zedelenmez.
Şimdi Bahar sen yayınlarında bayağı eleştirisel her şeyi konuşuyoruz. Bunu da konuşalım yani. Bayağı eleştiriyorsun yani. Ya inanmayanlar varsa Bahar Feyzan'ın YouTube kanalına girip bakabilirler yani. Hiç iktidardan bir baskı gördün mü?
İktidardan yani YouTube kanalımda iktidardan bir baskı görmedim.
Ya tamam ya en azından bir rica şunu da kaldır bunu konuşma falan filan vesaire diye. Ha iktidar kendi kontrol ettiği medyaya karşı tabii ki yani sonuç olarak hani şunu daha çok gündeme getirelim bunu konuşmayalım der. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin medyasında da sonuç olarak var yani. Hani hep böyle baskıcı diyor ya işte burayı baskıladı şu gazeteciyi bilmem ne yaptı falan filan. Sen eleştiren bir gazeteci olarak bu baskı hissediyor musun şu anda?
Yok yani ben ne iktidardan ne de muhalefetten hani YouTube'da şunu deme de diye bir şey duymadım. Ha belki başkalarına söylüyorlardır, söylemiyorlardır bilmiyorum ama bu biraz
ben bunu merak ettiğim için
şeyle de alakalı. Ben çok böyle ahbap çavuş ilişkilerini de bir mesafelendiririm.
Evet, senin mesafe şeyin çok iyi ya.
Evet yani orada keserim ve onu söylüyorsa bile ha ama şunu yapmam. Mesela sen bir şey söylersin. Ya bunu lütfen söyleme. Aramızda kalsın. Off the record. Onu söylemem hayatta. Ne olursa olsun söylemem. Seninle kavga etsem de söylemem. Hı-hı. Ama dersin ki ya bak Bahar burada böyle böyle bir şeyler var. Yani biz de bundan bilmem ne bilmem ne. Kaynaklarımı da açıklamam. O konuda asla yani.
İyi şey kaynak yapmam. Tutar mısın?
İyi kaynak tutmaya çalışırım elinden. Yani çünkü kimseyi satmam.
Bence en önemlisi o ya. İnsanlar. Bence birisi sana güveniyorsa, sırrını veriyorsa. Siyasetçi de bazen dert yanmak ister ya.
Ha yo, onlar da hiç sıkıntı yok.
Anladın değil mi demek istediğim şey? Yani bence güvenebileceği insanların olması çok kıymetli bir şey ya. Yani.
Bu önemli bir şey. Kimsenin de yok. Bugüne kadar öyle bir şey yok. Ama zaten gazeteci gerçekten mahkeme önünde bile açıklamaz kaynağını. Yani
geçen yazmıştın işte.
Tabii tweetini. Tabii öyledir mahkeme önünde bile açıklamaz.
Senin Twitter şu anda bir şey söyleyeyim şey BBC'nin son dakika şeyi gibi çok takip ediliyorsun ya. Sen bir tweet atınca bir sürü WhatsApp gruplarına falan atılıyor ya.
Hadi ya.
Tabii. Hatta bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Kılıçdaroğlu'nun en son MYK yanlış olursa kusura bakmasınlar. Çünkü o partilere göre de değişiyor ya MKYK var
MYK.
Falan. Ben senin tweetten bir WhatsApp grubundan gördüm yani.
Ha. Ya ben çok üzüldüm ya Adem. O 14 Mayıs gecesi. Çok üzüldüm o seçim tiyatrosuna CHP Genel Merkezi'nde. Yürekten çok üzüldüm ve umutlarımın çalındığını hissettim. Her şeyimin çalındığını hissettim. Sadece ben değil birçok insanı. Ben çok üzüldüm. Hakikaten çok üzüldüm. O orada böyle mesela sonra CHP'den başka açıklamalar yaptılar ya. Hani işte yok onları kazısan altından şu çıkar bu çıkar. Altından çok derin bir üzüntü çıkar.
Arkadaşlar Bahar Feyzan konuğumuzdu. Vallahi çok keyifli bir sohbet oldu. Hani şey derler böyle yağ gibi aktı diye. Yağ gibi aktı mıydı? Su gibi aktı mıydı o? Neydi? Öyle bir şeydi yani. Yağ gibi aktı arkadaşlar. Haftaya yeni bir konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.